bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Parma Manastırı, Stendhal, Oda Yayınları 2. Basım, Şubat 1999. Türkçe'ye çeviren Nesrin Altınova. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Mart 2006. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Stendhal, Henri Böll, 1799'da Politeknik Okulu'na girmek üzere Paris'te sınava girdi ama kazanamadı. Bir hısmının yardımıyla orduya katıldı. Napolyon'un 2. İtalya seferinde görev aldı. Orduyu çok sevdiği halde orduda da başarı gösteremedi. İstemeyerek de olsa ordudan ayrılmak zorunda kaldı. Çok geçmeden gene subay olarak Rusya seferine katıldı. 1814'ten 1821'e değin İtalya'da yaşadı. İtalyan yurtseverleriyle düşüp kalktığı için Avusturya polisi onu sınır dışı etti. Civita Vecchio'ya konsolos atandı. Mantık ve matematiği çok seviyordu ama neye el attıysa dikiş tutturamadı. Yalnız yazarlıkta olağanüstü başarılar gösterdi. Yapıtlarındaki mantık ve psikoloji çözümlemeleri dikkatleri üzerine çekti. Gene de yaygın okunan bir yazar olması ölümünden sonraki kuşakların yapıtlarına gösterdiği ilgidendir. Bu ilgi bütün dünya okurlarınca günümüze değin sürüp geldi. Romanlarında kendi yaşamında olduğu gibi hep toplumla tersleşen kişileri işlemiştir. Parma Manastırı bu konunun baş yapıtlarındandır. Okurlarımıza kıvançla sunarız. Bu yapıtların ününü yaratan üstün zekaların teker teker ve ağır ağır oyları kullandıkları gizli seçim çok sonraları dökümlenir. Parma Manastırı konusunda, bakınız Balzac. Ön söz. Büyük yapıtlar bizim içimizde gezinirler. Biz pek çok kişilik kazanırken bu yapıtların da sırasıyla değişik kitaplara dönüştükleri olur. Stendhal'i yaşamımızın sonlarında onu ilk gençlik çağımızda benimsediğimiz biçimde okuyamayız. İşte bu nedenle ben içimde birçok manastır keşfederim. Bunlar benim içimde gezinmek için tam 50 yıl geçirmişler. Belki de dolanmalarını hala bitirmemişlerdir. Böll isminin, Stendhal'in gerçek adı Ernie Bale'dir. Gizli yönlerini 1908'de bana açan Bay Arthur Chuke, babamın yakın bir dostuydu. Onun yüzyılın başlarında Stendhal konusunda hala aşılamayan mükemmellikte bir yapıt yayınladığını ancak çok sonraları öğrenebildim. Okul dinlencelerinde İngiltere'den Paris'e döndüğümde tarihçi Arthur Chuke'ye Napolyon'la ilgili henüz yayınlanmamış birkaç belge getirirdim. Bunları onun isteği üzerine British Museum'daki el yazması belgeler arasında bulup çıkarırdım. O da beni ödüllendirmek amacıyla Farbis ya da San Severino ile dostluğumu ilerletmeme yardımcı olur, Farneslerin eskiliğini ya da Corrège'in güzelliklerini anlatırdı. Enstitü üyesi Chuke sözlerine oğlum diye başlardı. Şunu kabul edin ki Parma Manastırı her şeyden önce müziktir. Metastazdır, Verdi'dir. Corrège'in resimlerinin bir senfoni olduğu gibi müziktir bu. Stendhal bile Parma Manastırı'nı o kadar övüp göklere çıkaran Balzac'a yanıt verirken, Corrège'in gölgeleri sizi tatlı bir düşe atar, hemen hemen müziktir bu diyordu. Stendhal Parma saraylarının ünlü büyük adlarını sayarken ya da Reti Alplerinin doruklarını sıralarken içinden anıların 20 yaşının müziğini kendi kendine çalmaktan başka bir şey yapmıyordu ki. Chuke efendi çalı gibi bıyıkları, benekli boyun bağıyla bana Parma Manastırı'nın güzelliklerini öğrettiği dönemde Balzac'ın Stendhal ya da onun yazdığı biçimiyle Stendhal konusundaki yazısından benim henüz haberim bile yoktu. Bu makale 25 Eylül 1840 tarihli Revue Parisienne dergisinde yayınlanmıştı. İçten gelen, art düşüncesi olmayan bu övgü, Civita Vecchia konsolosluğunda sürgünde bulunan Henri Böll'i adeta sevinçten çılgına döndürdü. Parma Manastırı ancak Avrupa'nın başında bulunan 1200 ya da 1500 kişi arasında okuyucu bulabilir. Ve Balzac yazısını öç alıcı ve kışkırtıcı bir tonla sürdürüyordu. Bu şaşırtıcı yapıtın yayınlandığı 10 aydan beri onu ne okuyan, ne anlayan, ne inceleyen, ne duyuran, ne irdeleyen ya da öven, hatta ona anıştırmada bulunan bir tek gazetecinin bile bulunmayışına şaşmayın. Bu nedenle burada söyleyeceklerimin hepsini bilinmeyen bir sanatçılar topluluğu gibi her ülkede var olan soylu, yüce ve arı gönüllülere yöneltiyorum. Bu sanatçılar topluluğu, bu bir avuç okuyucu bugün milyonlara ulaşıyor. Günümüzde artık az bulunan ya da zor yapıtlar yok. Pazar dinleyicileri radyodan babalarının Mavi Tuna Valsi'ni istedikleri gibi 2. Brandenburg Konçertosu'nu istiyorlar. Elinizdeki bu baskı bunun bir kanıtıdır. Happy few, mutlu azınlık, happy many, mutlu çoğunluğa dönüştü. Öğrendiğime göre Stendhal'in o dönemdeki bütün konsoloslar gibi çok fazla boş zamanı ama pek küçücük bir ödeneği vardı. Bu nedenle kimi kez arkeolojik kazılar yapıyor, zengin amatörlerin hörgörüyle bir konsolos koleksiyonu adını verdikleri bir koleksiyon oluşturuyordu azar azar. Kimi kez de eski el yazılarını araştırarak yerel arşivleri inceliyordu. İşte böylece kendisine getirilen İtalyan Rönesansı'nın 300 yıllık eski tutkularının hala dumanı tüten bütün kroniklerini, tarihsel olay defterleri satın almıştı. Shakespeare'den Walter Scott'a dek oyun yazarları ve romancılar, Shelley'den Murray'e dek ozan ve öykücüler ballarını, bütün güzelliklerini hep eski kroniklerden almışlardır. Böyle'nin dehası bu eski parşömenleri, Balzac'ın deyimiyle bir Hollanda resminin inceliğindeki, zarafetindeki uygulamayla 50 ayak uzunluğunda, 30 ayak yüksekliğinde bir tablonun boyutlarında genişletmek oldu. Eğer Stendhal onları o inanılmaz, o şaşılası yaşama sevinciyle canlandırmamış olsaydı, bu kronikler pek can sıkıcı haydut öykülerinden başka bir şey olamazdı. Çöke, onun kişileri 16. yüzyılın tutkularını yakıştırdığı 19. yüzyılın İtalyanlarıdır derdi. Onların sırtına bir zırh geçirir ama başlarındaki silindir şapkayı çıkarmayı unutur. O dönemde bu tutarsızlık beni çok rahatsız ediyordu. Cellini'nin anılarından fırlayan o polisler, Stendhal'in Giletti Tiyatrosu'nun kılıcıyla çarpışmaktan son derece tedirginlik duyan o Alexander Farnes çağının hançerleri, Roma'nın Borgia'lar döneminden beri artık bir daha görmediği o kardinaller, yurttaşlık yasası çağında yeniden belirdiklerine şaşıp kalan o işkenceler, tam da kutsal bağlaşmanın aşırı bağnazlığı ortasında Bandello'daki gibi o mor çoraplı monsenyörler bana oldukça gülünç çağdışılıklar gibi görünüyordu. Ne var ki daha burnumu birinci bölüme sokar sokmaz soluk soluğa büyük bir ivecenlikle aklım başımdan giderek Fransız ordusunun peşinden utkuyla Milano'ya giriyordum. Aptalca eleştirilerimi unutuyordum. Bu artık gerçekten de öte gerçek oluyordu. Hiçbir şey canlanmıyordu ve her şey yaşıyordu. Benim o susamış delikanlılığımla erkek erkeğe konuşan, dolu dizgin yaşayan genç Stendhal'di. Sanki onunla güzel bir alın, canlı, keskin bakışlar, alaycı ağızla Balzac, Boulevard d'Italien'de karşılaşmışım gibi. Mosca ne Machiavelli'nin prensiydi, ne de Metternich'ti. Ne Saura Kontu'ydu, ne de Tilo'ydu. O sadece Civita Vecchia'daki zavallı Fransız konsolosunun olmayı istediği derin diplomat, Avrupa'nın egemeniydi. Gençliğin prensi Fabris, yanında içinden pazarlıklı Julian Sorel'in mıymıntı bir ihtiyar gibi göründüğü Fabris de 6. Süvari Alayı'nda genç asteğmen Stendhal'in ta kendisiydi. Parma'da yazarın 20 yaşlarının Milano'suydu. En güzel günlerimin geçtiği Lombardiyası'ydı. Aynı şekilde San Severino ve Celia'da Pietro Gura ya da Metilt'ti. Yazarın Milano'daki bütün sevgilileri. Onların kişiliğinde Fransız işgal ordusuyla içli dışlı olan o hem yurtsever ve işbirlikçi hem de Napolyon tutkunu İtalyan ortamı yeniden canlanıyordu. Parma Manastırı Stendhal'in bütün yaşamıydı. Anıları, kıvançları, sevgileri, unutulmaktan kurtulması gereken ve bir daha asla geri gelmeyecek olan olağanüstü güzellikte bir geçmiş. Balzac roman konusunda bu büyük yapıt ancak 50 yaşında bir insan tarafından tasarlanıp gerçekleştirilebildi derken bu durumu çok iyi görmüştü. Bu yapıt Stendhal'in ani bir beyin kanaması nedeniyle ölmeden önce Balzac'ın belki de hiç gereği yokken önerisi üzerine gözden geçirmeye zaman bulamadığı bir vasiyetnamesi niteliğindedir. Sıcakların sonunu ve Venedik'e inme zamanını orada bekleyen ailemle birlikte Tremezzo'da Como Gölü'nün kıyısında 2 ay geçirmeye gittim. Rastlantı beni Parma Manastırı'nın dekorunun tam ortasına atıyordu bu kez. Tam karşımda Leman Gölü gibi bir deniz, Garda Gölü gibi tek bir su kütlesi olmayıp hemen hemen kapalı bulunan ve ancak en son anda son derece gösterişli ilginç güzelliklerle birbirini kovalayan zikzaklı yollar halinde aralanan bir dizi küçük havuzlar biçiminde serilen renk renk ışıl ışıl parlayan göl vardı. İşte orada 20 yaşıma bastım. Orada Fabris oldum. Bellagio'ya kadar gölün 2 kilometresini yüzerek aşıyordum. Fabris'in gece ucunda bir çıngırak bulunan son derece esnek fındık ağacından dalın altındaki mantar kaplı küçük tahtasını yüzdürmeye gittiği o durgun oltaları atarak kemerli sandallarda balık avlıyordum. Dalga kırının üzerinde oynayan oğlan çocukları görüyordum. Tıpkı kahramanımın komuta ettiklerine benziyorlardı. Fabris, Grianta'nın ve Cadenabia'nın küçük köylülerinin bütün büyük seferlerinin şefiydi. Hatta yaya olarak sadece adımlarımı Fabris'in adımlarının içine koymak zevki için kestane ağaçlarının arasından Lugano'ya kadar uzandığım oluyordu. Grianta, Del Dongo Kontu'nun şatosu. Tıpkı bir Amerikalı turist gibi bizzat romanın sözcüklerini oturtacak keskin yerler bulmak o zamanlar ne kadar da hoşuma giderdi. Bugünse boşluğun karşısında bulunmaktan, o Grianta şatosunun sadece Stendhal'in kafasında var olduğunu saptamaktan çok daha şiddetli bir zevk duyuyorum. Baedeker'in bittiği yerde şiir başlıyor. Bir adın sadece etkinliği bizi anımsamaktan büyülenmeye geçirmeye yeter. Grianta bugün Griante'dir. Menaggio, araba vapuru, gölün tabanını oluşturan Omaça Bey'inin eteğinde bulunan Bellagio'ya ulaşmak için kıyıdan ayrıldığı anda, Sporzalar çağının 100 yıllık kestane ağaçlarının inişini görüveriyordum. Kat kat uzanan manolyalar arasında yiten, Schönbrunn aşı boyalı Carlotta villası, o zamanlar Son Mariva, bütün o yarı tropikal konutlar gözlerimin önüne seriliveriyordu. O güzelim köşkler, ormanların üzerinde, yaz ortalarının kel şeridinin yüksekliğinde, eğimli büyük taş masaların oluşturduğu çıkıntının sağladığı korkunun altındaydılar. Servilerin yeşil mumları burada o geleneksel karabasanlardan, salt mezarlık ağaçları olma karabasanından kurtulmuşlardı. Bunlar bir mutluluk tapınağının sütunlarıdır. Kaynaklar Fabris'in tutkuları gibi dört bir yandan fışkırıyor. Köşkler Como Gölü'nün ünlü pembe etli alabalıklarının rengine bürünmüş. Yarım yüzyıl önce hala öylesine görkemli halleriyle tanığım. Bugünkü mazot sarnıçlarıyla, kampinglerle, mini golflerle çevrelenmiş o su kıyılarının çatlaklarının ayırdığında bile değilim artık. Yeşillik kürkü içinde yitip giden apak San Martino Kilisesi, dört köşe çan kulesini Dongoların o ünlü şatosu üzerine yükseltmiş. Fabris işte orada. Gerici ailesinin korkunç haber adını verdiği şeyi askerlik yazgısını ilerletmesini sağlayacak olan Napolyon çıkarmasını öğrenecekti. İsviçre'ye doğru yönelen simgesel bir kartalı işte bu gökyüzünde görür. İsviçre, Cenevre. Fabris işte orada halasının elmaslarını rehine verecek. Stendhal'in indiği Hotel de Balance'ın Cenevresi. Böl'ün çılgınlar gibi sevdiği Nouvelle Heloise'a o kadar yakın kalan İsviçre. Atının az kalsın sularına gömüleceği Leman Gölü. İsviçre işte şuracıkta. Sürekli sonsuz buzların üzerine o gece Karayel'in geçici karını yapıştırdığı şu Maloya duvarının ardında. İşte Paris'in, özgürlüğün, Waterloo'nun yolu Goart. Ama Simplon, tünelsiz bile olsa hala Saint Bernard, Fabris'i Pontarlier'e daha çabuk ulaştırmaz mıydı? Grianta'dan daha öteye gidince, şimdi gölün kıyısında o iç acısı İsviçre sığınağını seçiyorum. İşte oraya Stendhal Avusturyalı casuslarını yerleştiriyordu. Ne var ki Fabris bunları zerre kadar umursamıyordu bile. Çünkü sınır artık 2 adım ötede. Bu gece imparatora yetişeceğim. İsviçre'den geçiyorum. Dağın karlı yansıları gölün yemyeşil suyuna batıyor. Konsolosluğun ya da Paris yaşamının öcünü alan bu yüce serüven yaşantısı romancı için ne öç alma ama. Artık İtalyanlar bulvarı yok ama gerçek İtalyanlar var. Eksiksiz mutluluğun en yakın yaklaşması. Her an o anda kendisine en çok zevk vereni yapmak. Böl Fabris'in savaş çığlığıdır bu. Appointed in Roma, Roma'ya atanmaktansa orada yaşanması daha iyi olan yüce, güzellikte olağanüstü, tadına doyulmaz, Pace of the Beauty, güzellikler ülkesi diye haykırır Stendhal o anlatılamaz İngilizcesiyle. Gölün kuzeyinde, sihirli ülkenin sınırındaki o son köyün adı neydi? Bunu haritamda araştırıyorum. Dongo'ymuş. Kasım'a yaklaşan o gün Dongo'da haftalık pazar kuruluyor. Kasaların içinde birbirine sımsıkı bitiştirilmiş, dün geçişleri sırasında öldürülen binlerce minicik kuş gözüme çarptı. İncir kuşları, floryalar, suçullukları, serçeler, sığırcık kuşları. Fabris de işte bunları vuruyordu. Bir de Stendhal'in vurmaktan zevk aldığı, kımıltısız titreşimleri içinde bir fıskiyenin tepesindeki bir yumurtayı andıran şu tarla kuşları. Dongo'dan cılız son zeytin ağaçlarına kadar saçlarını gölün sularında yıkayan salkım söğütlerin altında İsviçre ayazıyla iliklerine kadar donan Fabris çoğu zaman geriye Como gölüne dek uzanırdı özel sandalla. Como'da bu sabah şafak sökerken güneşin limanının çöreklendiği çukurun içine düştüğü anda Brunata Dağı'nın üzerinde Fabris'e eşlik ediyorum. Bodur kemerli evleriyle, tepelerdeki dört köşe gözetleme kuleleriyle, kutularındaki yaprak sigaralar gibi apak gemilerin sıralandığı dalga kranıyla, dev boyutlu dövme demirden parmaklıklarla açılan gizemli bahçeleri haber veren, sedir ağaçlarının altında içinden dimdik kas katı dikili taşların yontuların fırladığı yeşillikleriyle eski Annecy'yi andıran Como. Tehlikeli İtalya'nın 15. yüzyıl İtalya'sının sonudur bu. Bir barış bölgesinin 16. yüzyıl Lombardiyası'nın girişidir bu. Burada müstahkem konut yerini, en sonunda pencerelerini doğaya açma yürekliliğini gösteren dimdik görünümlü büyük köşklerin mozaik biçimli yassı çakıl taşlarıyla bezenmiş ön yüzlerine bırakır. Burada göz alabildiğine Parma Manastırı'nın en yakından bildiğimiz görüntüleri uzanır. Şu tepeden bakışlar, St. Moritz'den Milano'ya dek, buzullardan şimdi artık Parma Manastırı'nın dekorunu oluşturacak Lombardiya yaylasına kadar uzanır. Stendhal neden acaba Parma'yı seçmişti? Kendi deyimiyle, o sıralarda a poor woman'ın, zavallı bir kadının aşırı derecede yemek yeme ve pek çok büyük sanat ustasını sarayına fazlasıyla çekme gereksinimiyle kıvranan romatizmalı eski bir Fransa imparatoriçesinin Stendhal'in yeniden canlandırmaktan başka bir şeyi düşünmediği Napolyon'u unutmak için fazlasıyla uğraşan şu Mary Louise'in yaşadığı Parma'yı neden seçmişti acaba? Yazar Balzac'a yanıtında bunu açıkça anlatıyor. Parma'yı seçmişti çünkü bu küçük dükalık 1838'de İtalya'da gelişen bir eylem için bütün öbürleri arasında en tehlikesiz olanıydı. Mary Louise pek alıngan değildi, zaten saltanatı geçiciydi. Parma kendisine kalıtım yoluyla verilmiş olmadığından dükalığın gerçek sahipleri İspanya Bourbonları onun kalıtının adayları olarak kalmışlardı. Stendhal'in zorbalığı Parma'ya yerleştirdiğini görmekten alınıp gocunabilecek tek kişi olan Neuperg'e gelince, 1838'de Steccata'daki görkemli gömütün de çoktan uyuyordu bile. Fransa'nın Civitavecchia konsolosunun 1821'den beri Avusturya topraklarına, yani Po Irmağı'nın öbür yakasına geçmesine izin verilmiyordu artık. Böylece Roma'yı fon olarak almakla Papa'yı kendi aleyhine çevirme tehlikesiyle karşılaşmayacak mıydı acaba? Yönetim ayrıntıları nedeniyle Parma Manastırı büyük bir devlete saldıramazdı diye anlatır Stendhal Balzac'a. Bugün olsa ne derdi acaba? Parma ona bütün üstünlükleri sağlıyordu. Romancı soyu tükenmiş ünlüleri, Farnesleri tehlikesizce yeniden tahta oturtabilirdi. Stendhal 1801'de Apeninlere ilk geçişinden sonra Parma'yı 4-5 kez gezdi. Yazarın anlatısı kentten oldukça yavan bir kent gibi söz etmesine karşın orasını çok güzelleştirmiştir. Kentin iki tiyatrosundan birini ortadan kaldırmasına karşılık onu bir kaleyle, Adrianus'un Mozelesi'nin benzeri korkunç ve uçsuz bucaksız bir Farnes Kulesi'yle donatmıştır. Fabris'in içine sıkıştırdığı bu yapay kuleyi Stendhal, Alplere kadar uzanan bir görünümden yararlandırır. Bu da oldukça gözü pek bir coğrafyadır. En sonunda Böl, kentten bir mil öteye onun sayesinde Pavi Manastırı'na kadar üne kavuşacak olan bir manastırı yerleştirir. Bir hayli düş kırıklığına uğrayan Fransız turistlerinin bulmakta pek zorluk çektikleri bu manastır, bugün Kestalya yolu üzerinde, kuzeyde, önemsiz bir çocuk ıslah evinden başka bir şey değildir. Sevgili ve müteveffa Henri Bidault burasını en ince ayrıntılarıyla tanımladı. O burasını sevimli, hatta görkemli, Fabris'in pişmanlıklarının dekoru olmaya yaraşır bir halde görürdü. Oysa, Bee de Ambra 25 Ekim 1931 tarihli Corriere de la Serra'da yapının hiç de ilgiye değer olmadığını yazar. Biz de kendisine hak verelim. Stendhal, San Severino'nun malikanesi olan Sakka Şatosu'na yaklaştırmak amacıyla bu manastırın yerini değiştirir. Sanguina yakınlarında bir Sakka köyü bulunmasına karşın Fabris'in halasının gerçek şatosu Parma'dan 15 kilometre ötedeki Colorno'dadır. Mary Louise'in oturmaktan hoşlandığı Farnesler'in eski malikanesidir. Lağım birikintisi rengindeki sularıyla Parma Nehri, Colorno şatosuna içi su dolu hendek hizmeti görürdü. Prens burada pek seyrek avlanır der, İtalya yolculuğu kitabından Stendhal'in bir rehber gibi yararlandığı Lolland. Çünkü hayvanların devletinin topraklarından çıkmasından korkardı. Park bakımsızdır. İnsan oralarda portakal ağaçlarını, limon ağaçlarını, mağaraları boş yere arar. İlerici bir belediye, Bourbonların lambirileri altına kalabalık aileleri yerleştirdi. Bunlar da pencerelerde çamaşırlarını kurutuyorlar. Fabris'in bir İtalyan sınırından öbürüne, Novara'dan Romagnano'ya sıçrayışlarında, kahramanımızın eğlenerek açtığı İtalya-İsviçre göllerinin daha da karmaşık sınırlarından söz etmiyoruz, bir çemberin içinden geçermişçesine atladığı Po Irmağı yakınlarındaki kıyılarına gelince, Stendhal'in her yana serpiştirdiği o ormanlarla sık ağaçlıklardan hiçbiri artık görünmüyor. Moska San Severino'ya, Po Irmağı'na egemen bir ormanın ortasındaki Sakka'yı satın almasını öğütlerken abartıyordu. Po dedikleri Loire Nehri'ne benzer bir ırmağın düz çizgili rıhtımlarıyla ıssız adalarıdır. Alp dağlarından yuvarlanan çakıl taşlarıyla buzlu taşların kurşuni kumlarından başka bir şey yoktur orada. Po'nun salkım söğütlerinden, kara ağaçlarından ve kızıl ağaç korulundan başka yeşillik yoktur. Fabris işte buralarda gizlenirdi. Açık havada çürüyen, suyun içinde çok sertleşen bu kızıl ağaçların kütüklerini Venedikliler temel kazığı olarak kullanırlardı. Dün de bugün gibi mevsim güz, 10 Kasım diye yazar Stendhal. Ağaçlar hala görkemli kızıl ve tunç renkle yapraklarını koruyorlar. Asmalar kızarmaya başlayan meyvelerinin ağırlığı altında eğilen dallarıyla birbirlerine kenetleniyorlar. Bağ bozumu bitti. Cenderinin altında mayalanmaya başlayan lambrusco, şıra, üzüm kokusuyla şarap kokusu arasında duraksıyor. Ben bu yaylayı ezbere bilirim. Bizimkilerden o kadar değişik olan üzünçlü mısır tarlalarını, dutluklarını, akkavaklarını avucumun içi gibi bilirim. Burada Parma'nın en ünlü ailelerinden birinin malı Soranya Şatosu'nda konuk oldum. Bugün bu yöre artık Don Camillo'nun ülkesinden başka bir şey değil. Parma Manastırı'nın sözünü ettiği kalburüstü Parma'yı, Parma'nın en saygın ve en neşeli evlerini boş yere arayıp duruyorum. San Severino'nun güzelliğinin bütün kaynaklarıyla ezdiği o peri masallarını andıran San Vitale, Palavicini, Rossi, Malaspina sarayları nerede? Pilotta'nın, yani eski Dükalık Sarayı'nın pembe beyaz örenleri içinde benim kaldığım otel yükseliyor şimdi. Kusursuz, yepyeni ve korkunç bir Fransız kültürü ve Rotary Club karışımı. Şu garip adı taşıyor. Jolly Stendhal. Gün inanılmaz bir uzunluktaydı. Korkunç bir karanlık ruhumu dolduruyor. Arabam beni usandırıyor, başımı ağrıtıyordu der Stendhal Parma'da gezi notlarını yazarken. Stendhal sevmeden Parma'yı üne kavuşturdu. Parma adı tatlı duygularda o mutluluk arayışına bağlı kalıyordu. Stendhal işte bu arayışa ölümsüz ve tutkulu bir ilahiyi Parma Manastırı'na adıyor. Maurice Barre. Gerçek mutluluğu Böyle ancak Milano'da buldu. Herhangi başka bir yerde sıkıntıdan patlar, yeniden oraya koşabilmek için sadece Metternich'in ölümünü bekler. Gökyüzünün ateşiyle kırılan tuğladan büyük kemerleriyle Parma, Vicensink'inden 4 kat daha büyük ve Amerikan uçaklarının tuzla buz ettiği o görkemli Farnes tiyatrosundan yoksun kalan Parma, Fabris'e tutunacak hiçbir dal bırakmazdı ki. Ya bir saray ya da Amerika. Ama bakın kesinlikle opera değil diyordu Fabris Tanrı yolunu seçmezden önce. kırık kayalardan oluşan dolguların, sürtme ağının delikleri, at dalgaların oyduğu salkım söğüt kütüklerinin ardında buzları çözülmüş bir ırmak gibi hızla Po akar. Hemen yakınlarda bir manastırın derinliklerinden çötenin balık avlama sepeti, balığı beklediği gibi Tanrı boyun eğmez fabrisi bekliyordu. Kafası tıraş edilmiş, orada dinginliği erinci aramaya gidecek, günahları bağışlanacak. Çünkü bunlar kişisel ve görkemli günahlardır. Bugünün fabristleri sadece ıslah evleri bulacaklardır. Çünkü onlarınki bağışlaması olmayan o toplumsal günahlardır. Paul Moran. Giami fur dolce in viti a empir le carte illuon yameni. Ariosto, sat 4. Uyarı. Bu öykü 1830 yılı kışında Paris'ten 300 fersah uzakta yazıldı. Bu nedenle 1839 olaylarına hiçbir anıştırma yoktur. 1830'dan yıllarca önce ordularımızın Avrupa'yı baştan başa açtığı dönemlerde bir rastlantıyla elime bir piskoposluk kurulu üyesinin evinde konaklama izni geçti. Ev Padova'daydı. Sevimli bir İtalyan kentidir bu. Konaklama uzun sürdüğünden kurul üyesiyle dost olduk. 1830 yılının sonlarına doğru Padova'dan geçerken o iyi yürekli kurul üyesinin evine koştum.